Bülent Şenver'in odasına hoş geldiniz. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ. Hoş geldiniz Ümit Bey.
Hoş bulduk efendim.
Ümit Bey, sizi sık sık televizyon programlarına çıktığınız için tanımayan yok, değil mi? Böyle sokakta siz gezerken, alışveriş merkezine giderken, yürürken falan sizi durduranlar oluyor mu? Bir dakika bir şey söylemek istiyorum veya aferin dün gece nasıl benzettiniz veya ya niye o adama bir tane tokat atmadınız falan gibi böyle şeyler söylüyorlar mı?
En son sizin birinize gelirken kapıda elektrikçi durdurdu. Abi hoş geldin, iyi oldu seni gördüğüm dedi. Evet oluyor. Oluyor.
Evet, yani o programlar ev hayatının içine giriyor ve her kesimden insan o tip programları bir şekilde tümünü olmasa bile muhakkak önemli bir yerinde yakalarsa ilgi çekiyor, dikkatle izliyor. Hele hele siz konuşuyorsanız daha da iyi bence izliyor. Bizim evde öyle çünkü.
Teşekkür ediyorum. Evet, 1992'den bu yana, hatta 91'den bu yana televizyonlara çıkıyorum. Ve özellikle 1999'dan bu yana da yoğun bir şekilde çıkıyorum. Milliyet Gazetesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre 2010 yılında en fazla çıkan yorumcuymuşum. 2011'de seçim senesiydi. 2010'dan da daha fazla olduğunu biliyorum.
Evet,
arttı ama bir istatistik yok. 2012-2013'e girdik, böyle devam ediyor. Yani hayatın önemli bir bölümü televizyon. Çünkü ben bir akademisyen olarak akademik bilginin sadece üniversitelerde kalmaması gerektiğini ve toplumla da paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ama paylaşırken de bunu bir ders anlatma üslubunda değil de öğrencilere herkesin anlayacağı bir dille herkesle paylaşmak ve bir hoca olmaktan çok bir sohbet havası içerisinde paylaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum bunun bir karşılığı oluyor televizyon. Şu arkadaşlarımla yaptığımız konuşmalarda onların da söylediği şey bu. Yani bir olumlu cevap geliyor toplumdan.
Evet. Peki size çok önemli bir soru soracağım. Belki bu sorunun cevabını siz ben bilmiyorum diyebilirsiniz ama biraz düşünün bu sorunun cevabını. 3 Mart 1961 tarihinde
doğdum.
Evet. Tokyo'da diyorum bakın. Evet. Tokyo'da.
Evet,
Japonya'da Tokyo'da ne arıyordunuz?
Evet, nüfus cüzdanımı değiştirmek için yolladım. Sonra bana geri geldi. Tokyo'yu silmiş Tokat diye yazmış nüfus memuru.
Öyle mi?
Herhalde diyor insan Tokyo'da niye doğsun? Dedim ki Tokat değil hakikaten Tokyo. Ve tekrar verdim. Çünkü babam orada görevliydi. Ve onun görevi sırasında ben
dünyaya
geldim. Ondan dolayı 3 Mart 1961 Tokyo, Japonya doğum yerim.
Evet, orada doğdunuz diye belirli bir vatandaşlık imkanı var mı orada?
Hayır, toprak hukuku denilen hukuk orada yok. Yani Amerikan hukuku yok. Ama daha sonra Japonya'ya gittim. Japon hükümetinin davetlisi olarak 10 gün kadar kaldım. Yani doğduğum hastaneyi gördüm. Ondan sonra oturduğumuz semti dolaştım. Ve dönüp anneme anlattım tabii.
Evet, peki bu Japonların Türklerle olan benzerlikleri var mı?
Doğrusu tabii Japon dilinin ve Türk dilinin mantıkları birbirlerinin aynısı aşağı yukarı. Ama bunun dışında çok fazla benzerliğimiz olduğunu söylemek.
Huylarımız benzemiyor.
Mümkün. Hayır, ben çok huyların da benzediğini düşünmüyorum. Çünkü çok farklı kültürler, milletlerin huylarını belirleyenler aynı zamanda kültürleridir. Japon kültürü yumuşak değil, çok sert bir kültürdür ve hem kendisine karşı serttir hem de fırsatını bulduğu zaman diğer milletlere karşı sert olmuştur. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda hep Nazilerin yaptığını hatırlarız ama Japonların da Çin'de yapmış oldukları katliamların, Nanking katliamı başta olmak üzere doğrusu unutulur yanı yoktur. Tabii burada belki bir şeyi tespit etmek lazım. Allah sevgisi ve Allah inancının çok büyük bir önemi var ve Türk kültüründe çok büyük bir yer kaplıyor bu. O beraberinde şefkati, merhameti de getiriyor. Belirli kodları da getiriyor. Tabii Japonlarda doğrusunu söylemek gerekirse tanrısız olmasına rağmen bizim anladığımız anlamda dinleri bir ahlak kodları var. Fakat o ahlak kodu beraberinde bizim anladığımız anlamda bir vicdani sorumluluğu, yükümlülüğü, merhameti getirmiyor.
Evet. Hüseyin Bey, siz aynı zamanda 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanlığı'nı yapıyorsunuz.
Evet.
21. yüzyılda diyorsunuz Türkiye nereye gidiyor? Çok böyle basit anlamda gençlere bir mesaj olarak vermeniz gerekse, Türkiye nereye gidiyor?
Evet. Doğru tabii. Şu anda programı seyredenler herhalde şunu soracaklar. Nedir bu enstitü? Ben Türkiye'de bu konuda tevazu göstermiyorum. Doğrusu modern anlamda düşünce kuruluşu konseptini getiren ve yerleştiren kişiyim. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni kurdum, ASAM'ı, ve uzun süre onun başkanlığını yaptım. Daha sonra ayrıldım 2004'te. 2006'da da 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdum. Bir stratejik araştırma merkezi anlayışı ASAM'ı kurmamdan sonra Türkiye'de yavaş yavaş gelişti. Bugün onu örnek alan 36 tane enstitü oldu. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü de başta Türkiye olmak üzere tabii küredeki bütün jeopolitik sorunlarla Türkiye'yi ilgilendirmesi çerçevesinde ilgilenen bir düşünce kuruluşu. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye ne yazık ki iyi bir noktaya doğru gitmiyor diye düşünüyorum. Çünkü yeni anayasa diye gündeme getirilen hususta varılan nokta Türk milletinin adının anayasadan çıkartılması şeklinde bir uzlaşmaya doğru gidiyor AKP ile BDP.
Türk milletinin adının adı çıkartılacak.
Yerine
bir şey, başka bir şey mi koyacak?
Yerine herhalde Türkiyelilik diye bir şey koyacaklar. Bu Türk milletinin elinden siyasi kimliğinin alınması demektir. Türk milletinin bir etnik grup seviyesine düşürülmesi demektir. Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye'de yaşayan insanların %85'i Türktür. %95'i de ne mutlu Türk'üm diyene der kendisine. Hal böyleyken küçük bir terörist grubun Türk milletine dayatmalarını kabul ederek, silahla tehdidine, şantajına, katliamını kabul ederek Türk milletinin adının anayasadan çıkartılmasını doğrusu ben en büyük sorun olarak görüyorum. Hazmedilmeyecek bir sorun olarak görüyorum.
Evet, bu en önemli sorun.
Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Devletin karakteri değişiyor, yapısı değişiyor.
Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Değiştirmek mümkün mü? Yani böyle
bunu
bir...
durdurmak mümkün. Ve bunu durduracak olan Türk milletinin kendisidir yine. Ancak milletler her zaman vahametin, tehlikenin o anda farkına varamayabilirler. Vardıkları zaman çok geç olabilir. Türkiye'de de öyle bir süreçten geçiyoruz. Çünkü iktidar partisinin çok yoğun bir ekonomik yardım programı var. Sosyal yardım programı var. 27 milyon insana ekonomik yardım yapılıyor. Yani bu bir anlamda oyların da şöyle satın alınması anlamına geliyor. Ve bu ekonomik yardım programının aynı zamanda basın yayın aracılığıyla da yoğun bir algı yönetimiyle desteklendiğini görünce doğrusu halka doğruyu anlatmanın oldukça zorlaştığı bir süreci de yaşıyoruz. Ama muhakkak bir gün millet ne oluyor diyecektir diye düşünüyorum.
Peki bu sadece bir kelime değişikliği değil, değil mi? Yani bazıları diyor ki ne olacak canım, iki kelime değişmiş, Türkiye milleti demişiz mi diyorlar. Evet. Orada kalmayacak değil mi? İki kelime değişikliğiyle bitmeyecek
bu. Tabii bitmeyecek. Öyle şey olur mu? Türk milletinin anayasadan çıkartmanız demek, Türk milletinin bir siyasi kimlikle kimlik olarak sona erdirmeniz anlamına geliyor. Normalde bu tür şeyler savaşlardan sonra olur. Yani bir millet yenilir, bir ülke yenilir ve egemenlik devredilir. Şimdi ne diyoruz biz anayasanın 7-8. maddesinde? Yargı Türk milleti adına karar verir diyoruz. Yani çok somut bir şey. Şimdi siz bunu kadeyi kaldırıyorsunuz oradan, diyorsunuz Türkiye milleti veya ne koyacaksınız. Bu egemenliğin devredilmesidir. İşte Türk milletinin elinden egemenliğinin alındığı bir süreçten geçiyoruz. Ve Millet henüz bunun yeterince farkında değil. Çünkü peki, biraz soyut bir kavram
acaba
bu.
Acaba şöyle yapılabilir mi? Şimdi Türk milleti deyince de başka kesimler Türk milletini ırkçılık seviyesinde söylediğiniz gibi algılıyorlar. Önce Türk milletinin tanımını doğru yapıp, yani Türk milleti aşağıdaki ırklardan şudur bu, yani Türk milletini bir doğru yere oturtup o sözlük anlamında, herkesin aklında farklı bir sözlük anlamı olmasın, Türk milleti demek şu demektir deyip sözlüğümüze koyup anayasanın içine koyduktan sonra devam etse olmuyor mu?
Bakın ne diyor Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bundan daha güzel bir tanım var mı? Yani yeniden bir şey yapmamıza gerek yok. Cumhuriyet zaten bu zihniyet üzerine oturmuş. Çok anlamayan varsa ki, yani gerçekçi olalım, bunu bir tek terör örgütü ve terör örgütünün etrafındaki küçük bir şöyle entelektüel grup savunuyor. Bunun dışında AKP'lisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle şöyle diğer siyasi partilerin olanlarla kimsenin Türk milleti kavramıyla bir sorunu yok. Evet. Mesele PKK'nın bu kavramla sorunu olması ve PKK'yı da Türk milletinden vazgeçseniz de nihai hedefinden, yani Türkiye'nin bölünmesi hedefinden vazgeçirmeniz mümkün değil.
Evet. Peki Atatürk zamanında Türk milleti çalışkandır, zekidir demiş. Öyle olduğu için mi demiş size, yoksa öyle olmasını gönülden istediği için, arzu ettiği için mi öyle demiş?
Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletini değerlendirirken 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık süreçler içerisinde değil, daha geniş tarihsel dilimler içerisinde değerlendirdiğini görüyoruz. Çok doğrudur. Amerika'nın en büyük düşünce kuruluşu RAND Corporation adlı Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen ve dünyanın en büyük düşünce kuruluşu olan kuruluşun yapmış olduğu bir dünya ekonomi atlası var. Bu ekonomi atlası milattan önce 2000'den milattan sonra 2000'e kadar dünya ekonomisinde milletlerin işgal ettikleri, hakim oldukları ekonomik alanları gösteriyor. Milattan önce 2000'de ve milattan sonra 2000'de kesintisiz varlığını sürdüren iki millet var. Bunlardan bir tanesi Çin milleti, diğeri de Türk milleti. İşte Mustafa Kemal Atatürk böyle bir tarihsel kategoride Türk milletinin çalışkan ve zeki olduğunu söylüyor. Zaten çalışkan ve zeki olmasa 4000 sene bir milletin yaşaması mümkün olmaz. Tarih sahnesinden silinir. Bugün çalışkan, ondan sonra zeki olduğunu düşündüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihine baktığımız zaman bizim itfaiye teşkilatımızın tarihinden daha genç olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki birçok bina Amerika Birleşik Devletleri'nden daha eski durumda. İngilizce 1600'lü yıllarda dünyanın 0.2 nüfusu tarafından konuşulan bir dildi. Yani tarihin belirli bir diliminde, bu 4000 senelik tarihin belirli bir diliminde, ki o da 1770'ler sonrasıdır, Türk milletinin bir gerileme süreci içerisine girdiğini gördük. Ama bu milletin üstün vasıflarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
Bülent Şenler'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi 3 keşke. Ümit Bey, 3 keşke. Birinci keşkemiz dünya ile ilgili. Dünya ile ilgili keşke ne diyebilirsiniz? Keşke dünya...
Keşke özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Afrika başta olmak üzere temel sağlık sorunlarına ve su ihtiyacının, temiz su ihtiyacının giderilmesine daha fazla kaynak aktarabilseler ve aktarsalar.
Peki Türkiye ile ilgili keşke?
Keşke Türkiye'de AKP iktidarda olmasa.
Peki kendinizle ilgili keşke?
Keşke ortaokul ve lisedeyken hep bir sosyal bilimci olacağımı bilirdim. Ondan dolayı matematik, fizik gibi derslere çok fazla ilgi göstermedim. Evet. Bunun bir yanlış olduğunu anladım. Yeniden yaşama şansım olsaydı herhalde matematiği, fiziği çok iyi öğrenirdim.
Evet, evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Bey'le birlikteyiz. Oyunlarımız var, oyunlarımızı da birlikte oynayacağız ama şu anda kendisiyle Bir Göster Bin İşit oyununu oynamak istiyorum. Bir Göster Bin İşit oyunumuzda ben size bir obje getirdim. o objeyi göstereyim istiyorum. Ondan sonra o objeye bakıp onunla ilgili gençlerimize bir mesaj verin. Bakalım size getirdiğim obje nasıl bir obje? Aslında bu objeyi bilinçli getirdim, bilerek getirdim. Sizin sevdiğiniz bir şey ve vazgeçmediğiniz, vazgeçmek istemediğiniz bir şey. Hatta şu anda o obje üzerinizde bile var. Evet. Türk bayrağımız, objemiz. Evet. Bununla ilgili gençlerimize ne söylemek istiyorsunuz?
Türk bayrağı ile ilgili söylenecek şey, bu bayrağın gönderde dalgalanması, onun altında gezen her Türk'ün özgür, bağımsız, onurlu bir ülkenin yurttaşı olarak gezebileceği anlamını taşımasıdır. Ondan asla vazgeçmemek lazım. Hele onun adıyla hiç oynamamak lazım.
Tek bayrak?
Tek bayrak tabii, hiç şüphesiz.
Değil mi? Fazla olmasın diyorsunuz. Evet. Peki bir de gençlerimize değerler konusunda bazı şeyler söyleyebilir misiniz? Gençlerimiz bazı değerleri unutuyorlar hayatta yaşadığı bu ortam içerisinde. Bazı değerler yok oluyor, bazı değerler kayboluyor. Sizce Türk gençliğinde hangi değerler önemli, sahip çıkılması gereken değerler?
Aslında gençler birazcık yaşlandıktan sonra, yaşları ilerledikten sonra gençliklerin de önemi olmadığını düşündüğü değerlerin ve sahip çıkmaya başlıyorlar. Ve onlar da tırnak içinde biraz muhafazakarlaşıyorlar diye düşünüyorum. Ama benim onlara önereceğim şey bunun için çok fazla beklememeleri ve gençliklerinden itibaren o değerlere sahip çıkmaya çalışmaları, yani zamanın, hayatlarının, ki hayatları çok değerli, önemli bir bölümünü o değerler olmadan geçirmemeleri. Bu değerlerin şöyle başında tabii ki birincisi Allah sevgisi geliyor benim açımdan. Çünkü yani sevgilerin en büyüğü o.
Yani en önemli değer sevgi diyorsunuz sevgi, ve birinci sevgi Allah,
Allah sevgisi diyorum. Çünkü Allah sevgisi olmadan mesela millet sevgisi o putperestliğe bile götürebiliyor. Ne şekliyle? Nasyonel sosyalistlerde olduğu gibi. Halbuki Allah sevgisinden kaynaklanan bir millet sevgisi o insanın milletini, ailesini yüceltici bir sevgi haline dönüşüyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu ikisini birlikte sürdürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu sevgi, Allah'a ve millete karşı duyduğu sevgi, ona ailesine karşı sorumlulukları konusunda da, kendisine karşı sorumlulukları konusunda ve millete karşı sorumlulukları konusunda da büyük bir uyarıcı niteliği taşıyor. Daha iyi bir öğrenci oluyor. Daha iyi bir evlat oluyor ve daha iyi bir yurttaş oluyor. Yani ben bir iyi öğrenci değilim, iyi bir evlat değilim, iyi bir yurttaş değilim ama iyi bir insanım. Bu olmuyor. Gençler, eğer iyi bir insan olmak istiyorsanız önce iyi bir evlat olacaksınız. Annenize, babanıza ve kardeşlerinize karşı İyi evlat olarak görevlerinizi yerine getireceksiniz. Sizi herkes kıskanabilir. Sizi kıskanmayacak bir tek anneniz ve babanız vardır. Yani kardeşiniz bile sizi kıskanabilir ama anneniz babanız asla sizin başarılarınızdan dolayı sizi kıskanmaz. Sizin başarılarınızdan dolayı büyük övünç duyarlar onlar. Ve sizin başarılarınız sadece ailenize büyük bir katkı, size büyük bir katkı değildir. Belki fark etmezsiniz ama içinde yaşadığınız topluma, yani milletinize karşı da önemli bir katkıyı sağlamış olursunuz. Onun için tekrar ediyorum, Allah sevgisi, millet sevgisi, Allah'a ve millete karşı sorumluluk, aynı zamanda ailenize ve kendinize karşı da sorumluluk anlamı taşır.
Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi soru yağmuru. Ben niye soru yağmuru dedim? Çünkü kısa kısa sorular, yağmur damlaları gibi sorular hazırladım size. Evet. Sizden de kısa kısa bu sorularla ilgili cevaplar arzu ediyorum. Hazırladığım birinci sorumu sizle paylaşayım. Siyasetçilerin yapmaması gereken iki şey söyleyebilir misiniz?
Siyasetçilerin yapmaması gereken birinci şey halkına yalan söylememek. Ama bu teoride kalıyor. Ne yazık ki. İkincisi çok genel ve her siyasetçi için birinci değer olarak milletini görmek ve ona hizmeti gerçekten bir aşk ile gerçekleştirebilecek durumda olmak.
Siyasi hayatta sizin tecrübelerinize göre sevmediğiniz, benimsemediğiniz, hoş görmediğiniz
halk
ne var?
Halk goygoyculuğu.
Ne demek, biraz açar mısınız? Yani, halk goygoyculuğu.
Yani bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Karşınızdaki gruptan gelen isteğin, talebin veya görüşün yanlış olduğunu biliyorsunuz. Ama onu söylemek, ya bu yanlış, böyle düşünmeniz hiç doğru değil demek siyaseten doğru olmuyor. İşte ben bunu sevmiyorum. Ondan dolayı bir şey bana ters geliyorsa siyaseten doğru olmasa da ben söylüyorum.
Evet, peki çok parası olan bir insan sizce muhakkak hangi iki şeyi yapmalıdır?
Çok parası olan iyi insan bir... çok geniş anlamda sosyal sorumluluk projelerine kaynak aktarmalıdır. Sosyal sorumluluk projeleri derken bu mesela Erciş'te depremden sonra yıkılan Kara Yusuf Paşa'nın mezarını ve etrafındaki caminin onarılmasından sonra başlar. Türk liderler projesinin desteklenmesine kadar uzanır. Çok geniş bir alan. İkincisi tabii sadece günü değil, kendisinden sonraki geleceğin de inşa edilmesine katkıda bulunmak için toplumun kendi yaşıtlarının önüne çıkmış ve küçük desteklerle daha büyük mesafeler alması mümkün olan gençleri ekonomik olarak desteklemek.
Evet, peki başı bir daha dünyaya gelsemle başlayan bir cümle kurabilir misiniz? Bir daha dünyaya gelsem.
Bir daha dünyaya gelsemle kuracağım biraz önce söylediğim şey matematik fiziği iyi öğrenirdim.
Peki toplumda gördüğünüz ve sizi kızdıran en önemli davranış? Çok kızıyorsunuz. Gördükçe.
O kadar çok davranış
ilk
var ki.
İlk aklınıza ne geliyor?
En önemlisi son dönemde beni kızdırmanın ötesinde çıldırtan bir şey var. Herhalde sizi de çıldırtıyordur. Şu anda bizi filme alan kameraman arkadaşlarımızı da çıldırtıyordur. Hamile kadınların hastanelerde dövülmesi. Yani inanılır gibi bir şey değil bu. Son birkaç günde 5-6 kez haberlerde gördüm bunu. Bunu yapan adamların aşağılık olduğunu düşünüyorum.
Ve onu döven de yakınları mı, akrabaları?
Hayır, yakını da olabiliyor. Evet. Hiç tanımadığı insan da olabiliyor. Yani cezalandırmak için de bunu yapabiliyor. Mesela bir hamile bayan doktor ağır bir şekilde bir hasta yakını tarafından yeni dövüldü. Yani
doğru.
Kabul edilebilecek bir şey.
Bir de bana anlattığınız gelirken uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelirken yaşadığınız bir olay var değil mi?
Evet, ilginç. Tam uçak İstanbul'a inmek üzereyken, yani artık denizin üzerinde süzülüyor. Bir bayan telefonuyla telefonu çaldı ve görüşmeye başladı. Uçak düşebilir. Yüzlerce insan orada hayatını kaybedebilir. Ve yaptığının da uyarıldığı zaman bir kabahat olduğunu düşünmediğini gösteren bir cevabı vardı ki terbiyesizliğin daniskasıydı doğrusu.
Yani bir de içeridekiler de fazla tepki göstermiyor. O da ya ayrı
maalesef
bir konu.
Ayrıca evet. Yani içeridekiler de fazla bir ben tepki
hostesler de göstermiyor.
Maalesef onlar da ilginç bir tavır içerisindeydiler. Doğrusu ben Türk Hava Yolları Genel Müdürü ile bu konuyu görüşeceğim ve onun da bilgisine sunacağım.
Peki televizyonlara sık sık çıktığınız için televizyon programlarında en sık rastladığınız etik olmayan davranış nedir?
Ben televizyon programlarında doğrusu çok fazla etik olmayan bir davranış görmüyorum. Yani en azından kendi katıldığım programlarda görmüyorum. Çünkü sağı solu falan bir tarafa siyasi görüşler. Türkiye'de televizyon sektöründe çalışan insanlar ciddi bir profesyonelliğe sahip diye düşünüyorum.
Evet. Peki sizce Türkiye'de Atatürk'ü unutturmak veya yıpratmak isteyenler neyin peşinde?
Evet. Doğrusu eğer bu insanlar 80 sene önce gelmiş olsalardı hayata herhalde Yunan ordusunu alkış tutarlardı diye düşünüyorum.
Ama neyin peşindeler? Ne yapmak istiyorlar?
Milli devleti yıkmak istiyorlar.
Yerine ne kuracaklar?
Yerine Sünni Selefi zemin üzerinde şekillenmiş bir kimlik tahayyül ediyorlar. Ve bu kimliğin daha birleştirici olduğunu düşünüyorlar. Ama doğrusu gülüyorum ben buna. Bu birleştirici değil, parçalayıcı bir kimlik. Bunların bir kısmı Cumhuriyeti kuranların sanki Osmanlı'yı yıktığını düşünüyor. Halbuki Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı yıkılmasın diye kanlarını canlarını verdiler. Onlar Osmanlı yıkıldıktan sonra elde kalanı kurtarmanın mücadelesini vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular.
Evet, peki Etik Değerler Merkezi Derneği Başkanı Bülent Şenver size gelse ve dese ki Türkiye'de etik anlayışı bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması çalışmaları yapıyoruz. Bize hangi projeleri yapmamızı önerirsiniz? Bize nasıl bir fikir verirsiniz dese ona ne önerirsiniz?
Önce zaman isterim. İyi bir proje önerilmek için zamana ihtiyacım var.
Evet, zaman içinde bir şey öneririm diyorsunuz. Evet, sizce gerekli mi böyle bir çalışma yapmak?
Kesinlikle gerekli. Çünkü duyarsız bir toplum yapısına doğru gittikçe kaydığımızı görüyoruz. Sosyal duyarlılık gösteren insanların basın da dahil ya işte başına iş alan adam şeklinde tasvir edildiği bir süreçten geçiyoruz. Ondan dolayı ben bunu çok önemsiyorum. Çok doğru bir iş. Bunun en önemli vatandaşlık ve insanlık görevlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.
Yani biz Etik Değerler Merkezi Derneği olarak boşa kürek çekmiyor muyuz?
Hayır asla. Evet. Asla.
Sabırlı olalım.
Yani hem sabırlı olmak hem de yoğun bir şekilde çalışmak lazım.
Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Ümit Bey, ben size bir etik vaka hazırladım. Bu vaka hakiki değil, hayali bir vaka hazırlandı. Müsaade ederseniz o vakayı size bir okuyayım ve sonra sorayım siz olsaydınız ne yapardınız diye. Benim vakam şöyle. Kemal Bey önemli bir kentin büyükşehir belediye başkanıdır. Şehrin genişlemesi için bir takım yeni imar planları düşünülmektedir. İmara açılacak yeni sahalar belirlenmektedir. Ve imara açılacak sahalarla ilgili yeni bir proje ortaya çıkar. Fakat henüz daha bu toplumla paylaşılmamıştır. Kimseye söylenmemiştir. Belediye Başkanı Kemal Bey bunu onaylatmak için Başbakan'ın yurt dışından dönüşünü bekler. O da yaklaşık 10 gün civarında bir süre olacaktır. Başbakan da onaylarsa bu yeni bölgeyi halka açıklayacaktır. Tabii o bölgede arsası bulunanlar da arsa fiyatları birdenbire yükseleceği için büyük rantlar elde edeceklerdir. Kemal Bey bir gün akşam evde yemek yerken eşi kendisine bir soru sorar. Kemal Bey'in eşi de kendi kardeşiyle ortak olduğu bir inşaat şirketleri vardır. kendi kardeşiyle birlikte kurdukları inşaat şirketi de ev yapmak, konut yapmak, büyük binalar yapmak için arsalar aramaktadırlar. Bulup satın almak istemektedirler. Kemal Bey'in eşinin sorusu şöyle olur. Kemal'cim, yeni yerlerden arsa almak istiyoruz. Acaba nerelerden arsa alsak, bize bazı yerler söyleyebilir misin? Sana danışmak istedim der. O sırada Kemal Bey tam çorbasını kaşığı elinde yudumlamak üzereyken kaşık yarıda kalır ve kaşığı dolu halde tekrar kasenin içine indirir. Ve aklına birdenbire o gizli tutması gereken yeni imara açılacak sahanın ismi gelir. Ve düşünmeye başlar. Acaba paylaşsam mı bu bilgiyi şu anda eşimle, yoksa paylaşmasam mı diye. Sayın Ümit Özdağ, bu durumda Kemal Bey yerinde, belediye başkanı yerinde siz olsaydınız, siz ne yapardınız?
Doğrusu ben belediye başkanlığına başladığım gün eşimin kardeşinin şirketindeki hisselerini kardeşine devrederek ben belediye başkanlığını bırakacağım güne kadar bu işlerle uğraşmamasını sağlardım. Çünkü şimdi Kemal Bey'in bunu söylememesi durumunda kendisine, eşine ve eşinin yanlış yatırım yapması durumunda
aile saadeti mi bozulur?
O evliliği devam etmez.
Evet.
O evliliği devam etmez.
Zor bir durumda Kemal Bey.
Kemal Bey zor bir durumda. Öyle zor bir duruma girmemek için yapılması gereken en iyi şey eşini bu tür işlerden belediye başkanı olduğu sürece el çektirmek. Sadece bu problemde değil, başka problemlerde de bir belirli bir görevdeki kişinin, eşinin, çocuklarının iltimas sağlayabilecek konumlarda olmaması gerekir diye düşünüyorum. Rahmetli Menderes'in oğlu ticaret yapmak istediği zaman oğluna diyor ki, sen ticaret yaparsan babam başbakan olduğu için kaçınılmaz olarak önünde bazı süreçler açılır. Bu da diyor ahlaki değildir, doğru değildir. Onun için devlet memuru ol ve devlette çalış. Bence tutum bu olmalıdır siyaset adamı için. Ama doğrusunu söyleyeyim, çok iyi bir oyun kurmuşsunuz.
Evet, tabii yani hakikaten hakiki hayatta böyle olaylar yaşanabiliyor. Bir de tabii bu vakayı çeşitlendirirseniz ve derseniz ki tamam, hanımının ortaklığı yok ama hanımı yine soruyor. Bizim arkadaş veya komşu, yukarıdaki komşu veya bizim vakfın başkanı bir arsa arıyormuş. Kemal'cim nerede alsın? Yani bu tabii nerede, hangi bilgi nerede saklanmalı, ne zaman deşifre edilmeli? Bunlar çok önemli konular.
Şöyle, devlet ve millet hizmetiyle aile meselelerinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. İfade ettiğiniz gibi o şekilde olmaz da bir başka şekilde olabilir. Ama bunun bir sorumluluğu var. Kul hakkı yemek.
Kul hakkı yemek.
Yani her şey affediliyor ama kul hakkının yenilmesini Allah affetmiyor.
Doğru.
Ben onu ilke olarak koymak gerektiğini şöyle düşünüyorum. Öyle olunca daha rahat bir şekilde başınızı yastığa koyuyorsunuz, uyuyorsunuz.
Doğru. Bir de tabii bu gibi olaylarda kurallar çok belli olursa daha rahat yöneticiler hareket edebiliyor. Kurallar olmayınca, değil mi, herkes kendi kafasına, kendi vicdanına göre hareket etmeye başlıyor. Vicdana göre hareket etmeye başlayınca da kendine göre olur ve doğru şeyleri bulup yaptığının doğru olduğuna inanmaya başlıyor. Bu sefer onu savunmaya başlıyor.
Evet. Yani olduğun herkesin, gibi yaşa ya da yaşadığın gibi o.
Evet. Ve herkesin doğrusu kendine göre oluyor. Belki hani benim aklıma şu geldi. Bu Kemal Bey'in belki verebileceği en güzel cevap şuydu. hanımcım ne diyorsa eşine, işte Hülya'cım diyorsa, adı Hülya'ysa, bu yeni imara açılacak bir saha var bu şehirde. Bunun duyurusu işte şu tarihte televizyonlarda başbakan tarafından yapılacaktır veya şu tarihte şurada açıklanacaktır. Siz de gelirseniz o toplantıya, açıklanırken bunu duyarsınız.
Bu Thomas More'un ütopyasında olur tabii. Evet, değil mi ya?
Şey, ondan sonra tabii o çorbayı içebiliyor mu, değil mi? Neler oluyor diye siz. Ama yani böyle bir cevabı herhalde vermek kolay değil. Evet. Ama herhalde etik ilkeler, dürüstlük, kul hakkı, değil mi? Vicdan, evet. Böyle davranmayı gerekiyor. Herhalde en önemli şey böyle ortamlarla yakalanmamak için gerekli ön tedbirleri almak. Biraz önce söylediğiniz evet. oydu zaten. Evet. Ön tedbirleri alıp böyle bir şeyle evet. karşılaşmamak en güzeli o. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikteyiz. Şimdi çubuk oyunu. Oyunlarımız bitmiyor. Evet. Çubuk oyununda bu kutunun içinde bazı çubuklar sizin için yerleştirdim. Kutuda çubuklar var. Çubukların üzerlerine de ben güzel sözler yazdım. Bir tane çekelim bakalım size hangi güzel söz çıkacak.
Evet.
O ne yazıyor bakalım okuyalım.
Kuş ancak kendi cinsinden kuşlarla uçar.
Ne demek bu acaba? Kuş ancak kendi cinsinden kuşlarla uçar.
Evet.
Ne demek? Gençlere bir mesaj bu.
Tabii yani hayat da öyle değil mi zaten? Eğer okulda çalışkansanız, çalışkan öğrencilerle birlikte kütüphaneye gidersiniz. Birazcık haylazsanız, haylaz arkadaşınızla birlikte kültür kıraathanesine gidersiniz. Orada kültürlenirsiniz. Yani kaçınılmaz olarak beraberinde geliyor. Herkes yaşam uygulamayı seçtiği yaşam tarzına uygun benzeyen insanlarla bir arada olmayı tercih ediyor. İşte kuşlar da birlikte uçuyor kendi cinsinden olanlarla.
Evet, yani o zaman herhalde önce gençler hangi cinsten kuşla uçmak istediğine kendi karar verecek.
Ve kendilerinin hangi cins kuş olmayı.
Bir de kendilerini tanıyacaklar. Önce evet, kendileri evet. hangi cins kuş olduğunu bilecek. Evet. Kendini tanı.
Tanı. Evet.
Ve ondan sonra inşallah iyi bir kuşsundur. Yani. Evet.
Bir de tabii daha iyi olmak için de çalışmak lazım. Hani ya ben çok çalışmak istemiyorum. Hayır. Evet. Şu çalışkanlara bir takıl. Biraz onlarla bak yaşamaya çalış, onlarla hareket etmeye çalış.
Evet.
Belki onlar sana iyi örnek olurlar. Notların artar, hayatta daha başarılı olursun. Yani bir şey biliyoruz, okullarda yüksek başarı seviyesini yakalayanlar bunun hayatta nesini görüyorlar, mükafatını görüyorlar.
Bizde başka bir söz de var değil mi? Annesine bak, kızını al falan evet. başka evet. bir sürü atasözlerimiz var. Doğru. Bir tane de ben çekebilir miyim? Sizin
tabii,
için bakalım şansınıza ne çıkacak? Bu artık sizin çok iyi, biraz önce bahsettiğiniz çıktı.
Ya
ben
evet.
bakarak çekmedim.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
Biraz önce söylediğiniz
doğru,
bir
doğru,
şey.
Doğru, yani. Doğru benim söylediğim. Bu kaçınılmaz olarak öyle oluyor bir süre.
Mevlana'nın sözü.
Çok da güzel bir söz. İnsan kaçınılmaz olarak bir süre sonra söylediklerine, yaptıklarına inanmaya ve onları da meşrulaştırmaya çalışıyor. Eğer gayri ahlaki olduğunu ruhunun derinliklerinde bildiği bir şey varsa, onu yapması, onu rahatsız edeceği için bir süre sonra görüyorsunuz ki onu meşrulaştırmak, onun aslında doğru olduğunu anlatmak için izahlara giriyor ve sonunda kendisi de o izahlara inanıyor.
Evet. Evet. Bir de bizim halkımızda bir gösteriş merakı var veya olduğu gibi görünmek değil de etrafa başka türlü görünebilmek ihtiyacı mı diyeyim. Böyle bir işte gerek kültür açısından, gerek mal varlığı açısından, gerek işte parasal açıdan yani neysem onu göstermek değil de hep bir üstünü.
Evet, sanıyorum
başkaları ne der diye bir...
Evet, sanıyorum sadece bizim halkımızda değil. Yani birçok millette, dünya üzerinde veya milletin mensubunda insani bir duygu olarak, ben bunu insani olarak nitelendiriyorum. İyi veya kötü olmanın ötesinde. Çünkü insan da zaafları olan bir yaratık. Bu zaaflarımız olmasaydı zaten melek olurduk. Zaaflarıyla yaşıyor. Tabi burada mesele aklınızla zaaflarınızı ne kadar kontrol edebildiğiniz. Bütün insanlardan akıllarıyla tüm zaaflarını mükemmel şekilde kontrol etmelerini bekleyemeyiz. Bunu daha iyi kontrol edenler hayatta, hem bu hayatta hem bundan sonraki hayatta daha başarılı oluyorlar.
Peki Ümit Özdağ hiç yaptığı televizyon programlarında sinirlenmemiş midir?
Doğrusu...
Yani böyle çok sakin görünüyorsunuz. Evet. Ne derlerse desinler gayet sakin cevaplar veriyorsunuz.
Siz beni bir de programdan sonra görün. Eğer program gece bitiyorsa sabaha kadar uyuyamıyorum. Çünkü vücut adrenalin biriktiriyor.
Yani kendinizi kontrol ediyorsunuz.
Kendimi kontrol ediyorum. Program içerisinde dövmeyi istediğim çok insan oldu.
Oluyor.
Evet, evet, evet, oldu. Evet. Yani şimdi diyorum, şurası bir program olmasa da bir boksing olsaydı keşke.
Evet.
Uzun seneler karate ve tekvando yaptım.
Öyle mi?
Evet.
Kuşaklarınız var mı? Renk? Hangi renklere geldiniz?
O var. Birisinde işte mavi kırmızıya kadar geldim. Ondan sonra şeyde tekvando'da.
Evet.
Ondan sonra karate'de özel ders aldığım için öyle çok kuşak üzerinde durmadık. Bir hocayla birebir çalıştık. Ondan sonra işte onları kullanmayı düşündüğüm aklımdan geçiyor. Ama kendime şey oluyorum, yani hakim oluyorum. Ben karşımdakini dinliyorum şu programda. Çünkü bu aslında programa hakimiyet de veriyor. Karşındakinizin ne söylediğini tam olarak anlıyorsunuz. Ne söylediğini anlayınca ona cevap vermek daha da kolay oluyor. Yani sinirlenmiyorum demek bu mümkün değil. İnsani de değil zaten. Yani o zaman sadece et ve kemikten ibaretsiniz. Sinirleriniz yok demektir. O, benim de sinirlerim var.
Evet.
Onlar yay gibi geriliyor doğrusu.
Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Bey ile birlikteyim. Şimdi 3 yap 3 yapma diyeceğim. 3 yap 3 yapma yine gençlerle ilgili olacak. Gençler yapın. Gençler ne yapsınlar?
Spor yapın.
Bir spor.
İki yabancı dil öğrenin. Üç, özellikle bu çağda bilgisayar teknolojileri konusunda kendinizi yetiştirin.
Evet. Yapmalar. Sakın yapma.
Sakın yapma. Sakın tembellik yapmayın. Ki sakın yani tembellikle iç içe geçmiş.
Evet.
Hayat çok kısa. Yani düşün, bunu 18, 19, 20, 25 yaşında anlamıyorsunuz. Benim yaşıma gelince daha iyi evet. Anlıyorsunuz. Onun için zamanınızı boşa geçirmeyin.
Evet, Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ ile birlikteyiz. Onunla son oyunumuz bir kelime bir cümle oyunu. Ama bir cümle istiyorum her kelimem için. Ben size bir kelime söyleyeyim. Bana bir cümle söyleyin onun hatırlattığı. Benimle bir kelime bir cümle oyununu oynamaya hazır mısınız?
Hazırım.
Kelime hoşgörü, cümle.
Hoş görülebilecek şeyler vardır. Ancak ben hoş görülemeyecek, tahammül edilemeyecek şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Hoşgörüyü sonsuz olarak görmüyorum.
Kelime saygı, cümle.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi asgari bir saygı kurumunun karşılıklı olarak işletilmesine bağlı.
Kelime aşk, cümle.
Olmasaydı aşk, insan hayatı çok anlamsız olurdu.
Kelime zenginlik, mutluluk. Daha sonra önce kelimenin zenginlik olduğunu söyleyeyim, cümlenizi alayım.
Zenginlik, hadi klasiktir, her zaman mutluluk getirmez. Ama olmadığı zaman da mutluluk geldiğini söylemek zor.
Peki.
Olursa iyi olur.
İyi olur. Kelime itibar, cümle.
En önemli zenginlik.
Kelime kitap, cümle.
Harika bir şey. Olmasaydı hayat çok yavan olurdu.
Kelime Kürt sorunu, cümle.
Türkiye de sosyolojik anlamda bir Kürt sorunu değil. Allah'a şükürler olsun ki politik anlamda bir bölücülük, Kürtçülük sorunu var. Ülkemiz inşallah bu sorunu aşacak.
Evet, kelime Atatürk cümle.
Çok seviyorum.
Kelime Türkiye cümle.
İlerlemet Baydar olacaktır.
Kelime Profesör Doktor Ümit Özdağ cümle.
Çalışmaya devam edecek.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ydı. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaştı. Unutmayın, gençler bizim her şeyimiz, en değerli hazinemiz. Gençlerimize sahip çıkalım. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın. Hoşça kalın.